bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus, Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Bu programımızda 2. Korintoslara mektup 5. bölüme geldik. Konu Tanrı'nın Mesih için şehitlik hizmetinde tesellisi. Tanrı'nın tesellisi üzerindeki ilk bölümde Tanrı'nın Mesih'in yüce hizmetindeki tesellisini gördük. Onun bugün bildirdiğimiz peçetsiz Mesih olması çok harika bir şeydir. Ayrıca Tanrı'nın Mesih için acı çekme hizmetindeki tesellisini gördük. Ve şimdi de Tanrı'nın Mesih için şehitlik hizmetindeki tesellisini göreceğiz. Biliyoruz ki diyor 5. bölüm 1. ayette, yaşadığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır. Dostum Pavlus'un burada söylediklerine iyice dikkat edin. Biliyoruz ki, şimdi burada umuyoruz ya da inşallah, hatta bekliyoruz değil, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır beden yıkılırsa, göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır diyor. Biliyoruz diyor, bundan eminiz. Bu olumlu bir bilmektir. Biliyor çünkü Tanrı'nın ruhu bunu onun için gerçek kılmıştır. Çadır için kullanılan sözcük skenedir. Eski antlaşmanın Septuagint çevirisinde, yani eski antlaşmanın Yunanca'ya çevirisinde çöldeki buluşma çadır için aynı sözcük kullanılmıştı. Eski antlaşmadaki çadır, Musa'nın çadırı bir skeneydi. hafif bir şeydi. Bu ayet benim için her zaman bir soru işareti olmuştur. Yorumu hakkında hiçbir zaman fazla dogmatik olmadım ama şimdi burada sözünü ettiğinin geçici bedenimiz olmadığına inanıyorum. Yıllarca bizim için geçici bir beden vereceğini düşünmüştüm. Bir arabayı tamir için garaja götürmekten ve yapılana dek size geçici bir araba verilmesi gibi bir şey olurdu. Bize Rab tarafından yeni bedenlerimiz verilene dek bize geçici bir beden vereceğini düşünmüştüm. Bu düşünceden hiç de hoşlanmamıştım ama Paulus bunu söylüyor gibiydi. Şimdi geçici bedenden söz ettiğine inanmıyorum çünkü onun göklerde sonsuza dek kalacak olduğunu söylüyor. Alacağımız o yeni bedenden söz ediyor. Bir dışınsal, bir de içinsel adamımız olduğunun bilincine varmalıyız. Paulus bundan bir önceki bölümde söz etmişti. Dışınsal adam yok olur ama içinsel adam günden güne yenilenir. Birçok insan bunu yanlış anlar. Geçen gün kutsal kitabın çelişkilerle dolu olduğunu söyleyen bir adamdan bir mektup aldım. Çelişkiler olduğunu kanıtlayabilirim. Birisinin Rabbin yanına gittiğinden söz ediyorsunuz. Sonra da dirilecek bedenden söz edip kişinin burada ölümden dirileceğini söylüyorsunuz. Bu bir çelişkidir diyor. Bu adam burada söylenenleri hiç anlamamış. Beden mezara konuyor ama eğer kişi inanlıysa birey yani gerçek kişi Mesih'in yanına gitmiştir. Görülen şeyler geçicidir. Belki beni görmüşsünüzdür, belki de görmemişsinizdir. Konuşmalar yapmak için başka yerlere gittiğimde beni radyoda dinlemiş olan bazı insanlar beni görmek için uzun yollar kat ederek gelirler. Bir aile sırf neye benzediğimi görmek için uzun bir yolculuk yaparak gelmişti. Ama aslında beni görmediler. Sadece içinde yaşadığım evi, bu eski çadırı gördüler. Size karşı dürüst olmak istiyorum. Bu eski çadır yani bu bedenim zayıf bir durumdadır. Süleyman Peygamber yaşlılığı Vaiz adlı kitabında şöyle tanımlamıştı. O gün evi bekleyenler titreyecek. Güçlüler eğilecek. Öğütücüler azaldığı için duracak. Pencereden bakanlar kararacak. Değirmen sesi yavaşlayınca sokağa açılan çift kapı kapanacak. İnsanlar kuş sesiyle uyanacak ama şarkıların sesini duyamayacaklar. Evi bekleyenler bacaklardır ve benim o genç iken hafta sonları bütün gün top peşinden koştuğum bacaklarımdan eser kalmamış. Güçlüler omuzlarımdır ve eğilmektedirler. Eşim ve bana iş alanında katkıda bulunan insanlar sık sık dik durmamı, dik oturmamı söylüyorlar. Ama nerede o eski omuzlar? Artık eskisi gibi dik durmadığını söylüyorum. Pencereden bakanlar gözlerimdir. Şimdi okuma gözlüğü olmadan yazıları seçemiyorum. Değirmen sesinin yavaşlaması da işitme organımız olan kulaklardır. Bu kulaklar da gençlik günlerindeki kadar iyi değil. Kısacası yaşlılık dış adamıma yapacağını yavaş yavaş yapıyor. Ne diyordu Tanrı sözü? Görünen şeyler geçicidir ama görünmeyenler kalıcı ve sonsuzdur. Bir de içinsel adam vardır ve içinsel adam ruhsaldır dostum. Bunu anlamamız zordur. Tanrı bir kişidir ama Tanrı fiziksel, maddesel bir varlık değildir. Tanrı bir ruhtur. Tanrı ruhtur ve ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. İsa Yuhanna 4:24'te kuyu başındaki kadına böyle söylemişti. İnsanların ihtiyarlamaktan hoşlanmadıklarını söylediklerini duyuyorum. Dostlarım, ben bunun tadını çıkarıyorum. Her yaşın kendine göre özellikleri ve güzellikleri vardır. Hangi yaşta olmamız önemli değil. Önemli olan nerede ve kimde olduğumuzdur. Rab'deysek ve her gün Rab ile yaşıyor, onun esenliğini, barışını yüreğimize taşıyorsak, yaşlanmak bizi korkutmaz, tam tersine sevindirir. Çünkü sonsuza dek yaşamak ve Rab ile cennette olmak zamanı yaşlandıkça yaklaşıyor. Gerçekten de Rab ile yaşayan birinin her geçen yıl Tanrı'ya biraz daha yaklaştırdığını bilmesi harika bir şeydir. Her Mesih inanlısı gibi ben de bir gün onu göreceğim. Beni seven ve benim için kendini veren Rab İsa'nın yüzünü göreceğim. Bunu düşününce çok seviniyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bu geçici beden, geçici olmayan, yaşlanmayan, yıpranmayan, ölmeyen, sonsuz bedeni alacak ve sonsuza dek cennette yaşayacak. Bu harika değil midir? İşte bana ve Mesih inanlısı herkese Rab bu vaadi vermiştir. Mesih İsa'ya iman edenin sonsuz yaşamı vardır dostum. İşte İncil'in duyurduğu haber budur. Sen nerede olacaksın dostum? Rabbin yanında mı olacaksın? Buna evet diyebiliyorsan ne mutlu sana. Ama diyemiyorsan kardeşim, çok acınacak bir durumdasın. Ama bugün bu yaşam sana da sunulmaktadır. İsa aracılığıyla sunulmaktadır. Sadece İsa'ya iman etmekle sonsuz yaşama sahip olursun. Birisi başkan adamsa, ihtiyarladıktan sonra kendini nasıl hissettiğini sormuş. İyi hissediyorum. İçinde yaşadığım bu eski ev çok zayıfladı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama Bay Adams iyidir, teşekkürler diye yanıt vermişti. Dostum, göklerde sonsuz olan bir evimiz vardır. Bu bedenimiz doğal bir beden olarak ekilecek ama ruhsal bir beden olarak dirilecektir. Orada bize yeni bir beden verecektir. Gerçekten göksel konutumuzla kuşatılmayı özleyerek buradaki evde inleyip duruyoruz diyor Paulus 2. Korintoslar 5:2'de. Göksel konutumuzla kuşatılmayı özleyerek, onu almayı özleyerek buradaki evimizde, yani bu bedende inleyip duruyoruz. Bu bedende inliyoruz değil mi? O eski dinamiklik yok artık. Yavaş yavaş ağrılarımız da başlıyor değil mi? Ayağa kalkarken belimiz ağrıyor. Biraz fazla yürürken dizlerimiz ağrıyor. Bir konserve kapağını açmaya uğraşırken bakıyoruz ki bileklerimiz ağrıyor. Kısacası yaşlılığın belirtileri kendisini hayatımızda göstermeye başladı bile. Bu nedenle de ah vahlarımız duyulur oldular. Bunun yanlış bir tarafı yok, çünkü inlemek kutsal kitaba uygun bir şeydir. Paulus bu evimizde inlediğimizi söylüyor. Bedenlerimiz yaşlandıkça ölüme doğru gidiyor. Neden ölüyoruz fiziksel olarak? Çünkü organlar işlemez, görevlerini yapmaz duruma geliyorlar da ondan. Yaşlandıkça da bedendeki organlar teklemeye başlıyor. Bu teklemeler de ağrılı ve sancılı oluyorlar. İşte bu ağrılar, bu sancılar ister istemez insanı inletiyor. Ama ileride sonsuz bir beden bizi bekliyor dostum. Onu özlüyorum diyor Paulus. Öyle ki bu konutu kuşandığımızda çıplak kalmayalım. Bu ilginçtir. Bu günlerin birinde İsa kendisine ait olanları bu dünyadan çağıracak. Rabbimizle havada buluşmak üzere göğe alınacağız ve onun önünde duracağız. Bu bizim için nasıl bir şey olacak? Onun doğruluğu bize giydirilecektir. Çıplak kalmayacağız. Mesih'in doğruluk giysisini kuşanacağız. Herkes ölümden diriltildiğinde onun doğruluğu herkese giydirilmeyecek. Mesih suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Yani doğruluğumuz için. Ama bazı insanlar onun doğruluğunu kabul etmemişlerdir. Mesih'i reddetmişlerdir. Bu yüzden doğru olanların ve doğru olmayanların dirilişleri vardır. Paulus Elçilerin İşleri 24:15'te hem doğru kişilerin hem de doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağlamışımdır der. İsa da aynı şeyi Yuhanna 5:29'da ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirileceklerdir demiştir. Dostum, bir gün Rabbin önünde duracaksınız. Evet, bir gün Rabbin önünde duracaksınız. O zaman Mesih'in doğruluğunu giyinmiş olacak mısınız? Eğer bugün Mesih'e iman etmemişseniz elbette o gün onun doğruluk giysisini kazanamayacaksınız, kuşanamayacaksınız. Ama bugün Mesih'e iman ettiyseniz, o zaman Rabbin sevgili oğlunda kabul edildiniz ve o gün Mesih'in doğruluk giysisi size de giydirilecektir. Mesih bunu size armağan olarak bugün sunuyor. Onu kabul edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını, yetkisini verdi diyor. İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman onun doğruluk giysisi bize hak olarak veriliyor. Bu Tanrı'nın bir armağanıdır dostum. Kayrasından, lütfundan gelen bir armağandır. Burası kutsal kitabın bir tane yargı günü yerine birçok yargıdan söz ettiğini belirtmek için iyi bir yerdir. Bir, İsa'nın çarmıha katlandığı yargı vardı. İsa bizim için bu yargıya katlandığı için size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir diyebilmişti. İki, kendi kendini yargılama vardır. 1. Korintoslar 11:31'de bize eğer kendi kendimizi sınasaydık yargılanmazdık denir. 3. Ayrıca Tanrı'nın inanlıyı cezalandırması vardır. İnansızı değil, Tanrı'nın çocuklarını cezalandırması vardır. Rab bizi arka odaya götürür. Çünkü O sevdiğini terbiye eder, oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır. 4. Bu bölümde biraz sonra göreceğimiz gibi inanlının işlerinin yargılanması gerektir. 5. İsrail ulusu yargılanacaktır. 6. Yahudi olmayan uluslar yargılanacaktır. 7. Düşmüş melekler yargılanacaktır. Son olarak da büyük beyaz taht yargısı olacaktır. Bütün kayıp kişiler buraya getirileceklerdir. Bu tahtın önüne çıplak olarak çıkacaklardır. Onun doğruluğunu giyinmeyeceklerdir. Kendi istedikleri biçim olan kendi işlerine göre yargılanacaklardır. Şimdi 5. bölüm 4. ayette Pavlus şöyle diyor. Dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl istediğimiz soyunmak değil, giyinmektir. Öyle ki ölümlü olan yaşam tarafından yutulsun. İçinizden inlemek geliyorsa inleyin dostum. Bu kutsal kitaba uygun bir şeydir. Yükümüz var değil mi? Evet öyle. Bu bedenlerde inlememizin nedeni budur. Üzerimizdekilerin çıkarılmasından endişe ettiğimiz için değil, bizler Mesih'in doğruluğunu giymiş olacağımızı biliyoruz. Eğer Rab İsa Mesih bizim kurtarıcımızsa tek umudumuzdur dostum. Bizi öngörülen bir duruma hazırlayan Tanrı'dır. O bize güvence olarak ruhu verdi diyor Pavlus 2. Korintoslar 5:5'te. Güvence olarak ruh derken söylemek istediği bunun arkasının geleceğidir. Bütün zayıflığımıza karşın bu zayıf bedenlerimize kutsal ruhunu vermiştir. Kutsal ruh sadece bir güvencedir. Bunu para hakkında düşünürsek bir kapora gibi görebiliriz. Mesih bizleri satın almıştır ve kutsal ruhunu inanlının içinde yaşaması bir kaporadır. Bugünlerden birinde bu eski evden çıkıp Rabbi gökte karşılayacağız. Bu bizim için harikulade bir ufuk açıyor. Bu nedenle diyor her zaman cesaretimiz vardır. Şimdi biliyoruz ki bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Bu da 6. ayet. Bedende rahatsızdır. Ben kendi vücudumu seviyorum. Yürümeyi öğrenirken yatağa çarptığım yerde hala bir iz vardır. Yıllardır bu vücuda alıştım ve onun içinde kendimi rahat hissediyorum. Ancak bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayım. Çünkü gözün gördüğüyle değil, imanla yaşıyoruz diyor Pavlus 7. ayette. Pavlus, bu bedenden ayrıldığımızda Rabbin huzurunda olacağımızda nasıl bu kadar emin olabilir? Pavlus, bizlerin imanla yaşadığımızı söylüyor. Tanrı'nın sözüne kesinlikle güveniyoruz. Rabbin sözüne güvenmeyi başka herkesin sözüne güvenmeye yeğlerim. İman, Tanrı'nın sözüne güvenmektir. Evet, iman, Tanrı'nın sözüne güven duymaktır. Bu bedenlerde yaşıyoruz ve Rab'den uzaktayız. Yani bedene ve beden isteklerine uyarak yaşadıkça, ki öyle oluyor çoğu zaman, Rab'den de uzaktayız. Bu bedenlerimiz günahla yorulmuştur. Rab'be yakın olmayı, O'nun sevgi ve doğruluk ilkelerinde yaşamayı istiyoruz ama bir türlü bunu başaramıyoruz. Tam bir şekilde başaramıyoruz. Buna rağmen Rab'be bakıyor ve imanla yaşıyoruz. Güven duymaktayız, bedenden uzakta bulunmayı, Rabbin yanında barınmayı yeğlemekteyiz diyor Pavlus 8. ayette. Bunun daha iyi bir tercümesi, Rab ile evde olabilir. Bedende evde olmakla Rab ile evde olmayı kıyaslamaktadır. Canın ölmediğini hatırlayın. Evet, insanın canı ölmüyor. Can hiçbir zaman ölmez. Can Mesih ile birlikte olmaya gider. Uyutulan bedendir. Değişmesi gereken bedendir. Ölmeyip bedenlere değişecek bir nesil olacağını unutmayın. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Hepimiz değiştirileceğiz. Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giyinmelidir diyor 1. Korintoslar 15. bölüm 51-53. ayetlerde uykuya dalan yani ölen bedendir ve dirilecek olan da bedendir. Diriliş candan ya da ruhtan söz etmiyor. Diriliş sözcüğü Yunanca'da ayağa kalkmak anlamına gelen anastasis sözcüğüdür. Ayağa kalkacak olan bedendir. Bunları bilerek imanla yaşıyoruz. Bu nedenle ister bedende yaşayalım diyor Pavlus, ister bedenden uzak olalım, amacımız Rabbi hoşnut etmektir. Burada kullanılan Yunanca pilotim sözcüğü 1. Selanikliler 4.11'de sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı ve ellerinizle çalışmayı amaç edinin diyen ayette de kullanılmıştır. Kendi işinizle ilgilenmeyi amaç edinin. Bu sözcüğün diğer çevirilerde çalışmak olarak çevrildiği bu ayet, onun tarafından kabul edilmek için bunu amaç edinmeyi, bu yönde çalışmamızı söylüyor. Bu, büyük biri olmayı amaç edinmekle aynı şey değildir. Bizler sevgili oğulda kabul edildik. Paulus bunu Efesoslularda açıkça söylüyor. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlum da bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Ben Tanrı'nın önünde Mesih'te kabul edilmiş olarak duruyorum dostum. Tanrı beni Mesih'te görüyor ve Mesih'te benim için ihtiyacım olan her şey yapılmıştır. Bilgelik ve doğruluk, kutsallık ve kurtuluş. O benim kusursuzluğumdur. O benim doğruluğumdur. O benim barışımdır. Tanrı beni Mesih'te görür ve ben onda tamamım. Tamamlığa hiçbir şey ekleyemezsiniz. Birisi %100'üne sahip olduğunda o kişi hepsine sahiptir. İnanlı olan bizler Mesih'e sahibiz ve bizler sevgili oğulda kabul edildik. Bütün inanlılar Tanrı önünde Mesih'te kabul edilmiş konumdadırlar kardeşim. Onun tarafından kabul edilmiş olmak başka bir şeydir. Bu bizim durumumuzla ilgilidir ve yaşamlarımızdan, yaşama biçimimizden söz eder. Mesih için mi yaşıyoruz? Onun tarafından kabul edilmeye gayret ediyor muyuz? Mesih tarafından kabul edilmenin en üste çıkmak için herkesi ezmek anlamına gelmediği açıktır. Ancak korkarım ki Hristiyan işinde çalışanlar arasında kendilerine bir isim edinmek için bunu yapanlar vardır. Dr. Morgan, bu sorunla nasıl mücadele ettiğini anlatır. Rabbin hizmetine girmeye çağrıldığında öğretmenlik yapıyordu. Bu onun için epey ciddi bir zamandı. Rabbin kendisine, söz hizmeti için ayrıldın. Peki şimdi büyük bir vaiz mi olmak istiyorsun? Yoksa benim hizmetkarım olmayı mı istiyorsun dediğini hissetmişti. Dr. Morgan'ın aklına gelen ilk düşünce, büyük bir vaiz olmak istiyorumdu. Bu harika bir amaç olmalı ama, bir süre sonra Rab, büyük bir vaiz mi olmak istiyorsun yoksa benim hizmetçim mi olmak istiyorsun diyerek onu sıkıştırmaya başladı. Sonunda Dr. Morgan, Rabbin istediği yere geldi. Bir seçim yapması gerektiğini gördü. Sonunda, ey kutsal olan Rab, senin hizmetçin, senin hizmetkarın olmayı her şeyden çok istiyorum dedi. Tanınmayan bir vaiz olmaya razı oldu. Tanrı, Dr. Morgan'ı sadece hizmetkarı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda onu büyük bir vaiz de yaptı. Dostum, bazen amacımızın, Tanrı için büyük bir iş yapmak olması gerektiğini düşünüyoruz. Tanrı kendisinin hizmetkarları olmamızı istediğini söylüyor o kadar. Ya Rab beni al, beni ne istiyorsan öyle yap. Beni kır ve benimle istediğin şeyleri yap diyebileceğimiz bir yere gelmemiz gerekmektedir. Tanrı Yeremye peygamber aracılığıyla sen kendin için büyük şeyler mi arıyorsun arama demişti. Bu yeterince açık bir ayettir. Tanrı'nın hizmetkarı olmayı gerçekten istiyor musunuz dostum? İstiyorsanız karşılığında sizi ödüllendirebileceği bir şeyi başarabilirsiniz. Açık söyleyeyim, bu konuda biraz endişelenmeye başladım. Ben onun hizmetkarı olduğumdan emin olmak istiyorum. Bir gün onun önünde durmak ve hizmetimin hesabını vermek zorunda kalacağım. Siz de öyle. Bu bize ona onun istediği biçimde hizmet etme arzusu vermelidir. Çünkü Bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir. 2. Korintoslar 5 ayet 10. Bu yargı kürsüsüdür. Aslen bemadır. Korintos'ta hala bir bema vardır. Burası şehrin yargıçlarının vatandaşlarla buluşup onları belirli şeylerden ötürü yargıladıkları yerdi. Mesih'in yargı kürsüsünün önüne sadece inanlılar çıkacaktır. Bu inanlının günahlarının yargılandığı bir yer değildir. Mesih bunların bedelini çarmıhta tamamen ödemiştir. Yargı bir ödül alıp almayacağınızı görmek içindir. Paulus'un her birimizin görünmesi gerekir derken bu sözleri inanlılara yazdığını unutmayın. Bütün inanlılar bedenlerinde yaptıklarının karşılığını almak üzere yargılanacaktır. İman yaşamını nasıl yaşadığımız, bu bedenlerde nasıl yaşadığımız hakkında yargılanacağız. Onun huzuruna çıktığımızda bu eski bedenlerimizle işimiz bitmiş olacak. Bize sorulacak soru bu bedenleri nasıl kullandığımız olacak. Burada bu yeryüzünde nasıl yaşadık? Paulus Filipililere yazarken bu soruyu ele alır. Filipililer 1:21'de çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır der. Bundan sonra da Mesih'le birlikte olma arzusundan ama aynı zamanda da Filipililere biraz daha hizmet edebilmek için biraz daha fazla yaşama arzusundan söz eder. Bir gece vaiz kaç kişi cennete gitmek istiyor diye sormuş. Küçük bir çocuk hariç herkes elini kaldırmış. Vaiz ona bakıp sen cennete gitmek istemiyor musun diye sormuş. Çocuk tabii ki cennete gitmek istiyorum ama bu gece gitmek isteyenleri görmek istediğinizi sanmıştım demiş. Paulus da gitmek istememişti. Bedeninde kalıp biraz daha müjdeyi bildirmek istemişti. Mesih tarafından kabul edilmek ve bir ödül almak için Mesih'in bedeninde yüceltilmesini istiyordu. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de bedende kalıp Rab için mümkün olduğu kadar çok şey yapmak istiyorum. İnanlılar için ilk motivasyon şudur. Hepimiz Mesih'in yargı kürsüsünün önünde görünüp Rab'be hayatlarımız hakkında hesap vereceğiz. Sizler ve ben dostum onun önüne çıkacağız. Bu bizleri ona istediği şekilde hizmet etmek üzere motive etmelidir.